Ayrım 2. Savaş Tuzakları. Doğan Aydal. Sayfa 5. WikiLeaks belgeleri ne yazmıştı, ne oldu? WikiLeaks olarak adlandırılan ve medyada 2010 yılı sonu ve bütün 2011 yılı boyunca çok yer işgal eden bu belgeler, toplumda çok tartışılmamış ve bu belgelerin gerçekte ne söylemek istediği üzerinde çok durulmamıştır. Esasında bu belgeler ile WikiLeaks'in ülkemiz ve diğer ülkeler için açıkladığı belgelerin tesadüfen açıklanmadığı, bazı ülkelere aba altından soba göstermenin bir tekniği olarak piyasaya bilinçli şekilde sürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu yazıları küçük istisnalar hariç olduğu gibi veremememizin sebebi adı geçen kişi ve kurumları zan altında bırakmamak içindir. Eğer çıkardığım kısımları koysaydım konuyu esastan uzaklaştıracak, kişilere yönelik iddiaları ön plana çıkartmış olacaktım. Belgelerin genelini sunarken bu belgeleri sızdıranların kendi düşünceleri, kendi sözleriyle hiçbir düzeltme yapılmadan olduğu gibi aktarılacaktır. Yayınlanan belgelerde zaman zaman cümle düşüklükleri de bulunmaktadır. Bu düşüklükler de düzeltilmemiş, tercüme metnine sadık kalınmıştır. Bu cümle düşüklükleri belgeleri Türkçe'ye çeviren WikiLeaks tercümanından kaynaklanmaktadır. Bu belgelerin hepsine doğru diye yaklaşmak yapacağımız en büyük yanlışlardan biri olur. Bu belgeleri sızdıranlar bazı isimleri hiç ilgileri olmasa bile belgeleri içine sokuşturmuş olabilirler. Bu belgeleri yayımlamaları halkı yanlış yönlendirmek, iktidardaki AKP içinde gruplaşmalara yol açmak, hatta dönemin başbakanını veya bakanlarını toplum nazarında küçültmek, aşağılamak için de yapmış olabilirler. WikiLeaks'teki bazı isimleri yazıyor olmamız bu kişilerin ilgileri yoksa da tedbir almalarını kolaylaştırıcı bir bilgi mahiyetinde olmasındandır. Bizim şahsi olarak yapacağımız yorumlar bu belgelerin açıklanmasından sonra neler olduğunu anlatmak, gün yüzüne çıkarmak olacaktır. Eğer bu belgelerden sonra Irak, İran ve Suriye'de gelişen olayları yorumlayamazsak, geleceğe ait gerçekçi tahminlerde de bulunamayız. Ülke idarecilerimiz zaman içinde mutlaka değişecektir. Önemli olan bu belgeleri hazırlayanların akıllarının gerisindekileri okuyabilmektir. Dolayısıyla bu belgeleri açıklayıp yorumlamamızın esas sebebi ülkemiz adına yararlı sonuçlar çıkartmak, ülkemiz geleceğine ait tedbirler almak olacaktır. Bu belgelerden ülkemizi ilgilendiren birçok belgenin varlığından bahsedilmiş ve bunlardan bazıları da kamu ile paylaşılmıştır. Özellikle ABD Ankara Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğunca gönderildiği söylenen belgeler açıklanmıştır. Büyükelçiliklerin çeşitli seviyelerdeki görevlileri bu tür yazıları kendi kanaatleri doğrultusunda yazarlar. Kaldı ki esas vazifeleri de budur. Açıklanan belgelerin birçoğunun elçilikler tarafından gönderilebilecek, özellikle kriptolar olduğu da rahatlıkla kabullenilebilir. Zira dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bazı uç örnekler hariç, Türkiye ile ilgili açıklanan belgelerdeki konuların birçoğu, ülkemizdeki her kahve köşesindeki siyaset konuşmalarının ana konuları arasında sakız gibi çiğnenen konulardır. Şimdilik uzak bir ihtimalmiş gibi görünmekle beraber, mevcut ABD hükümetini güç durumda bırakmak için örgütlenmiş Amerikalı muhalif bir grubun sistematik olarak sızdırdığı belgeler de olabilir izlenimi verilmiştir. Elçilikler tarafından gönderilen bu kriptolar arasında malum istihbarat teşkilatları tarafından bir hedefe yönelik olarak çeşitli süzgeçlerden geçirilip sonradan eklenmiş ve özellikle açıklanmış belgeler de olabilir gibi gözükmektedir. Ancak bütün bu ihtimallere rağmen görünen işaretler bu belgelerin ABD'yi de ABD'deki muhalefeti de idare edenlerin arka odalarından çıktığı izlenimi vermektedir. Bu arada ABD'nin Irak ve Afganistan ayaklarına da iki kurşun sıkılarak ilgili diğer ülkelerden ABD'ye karşı olması muhtemel tepkilerin en minimum seviyeye düşürülmesi amaçlanmıştır. Dikkat çeken bir diğer hususta önemli konularda bilgi kaynağı kişilerin XXXX şeklinde ifade edilmiş olmasıdır. Türkiye ile ilgili belgelerin yanı sıra çift kontrol için inceleyebildiğim kadarıyla İsrail, Azerbaycan ve İran ABD elçilikleri çıkışlı, Türkiye ile ilgili belgelerde de bilgi veren kaynak isimler özellikle gizlenmiştir. Hatta bazı bölümler karartılmıştır. WikiLeaks bağımsız bir kaynak ise ve bu işleri dünya insanlığının hayrı için yapıyorsa böyle bir işleme neden gerek duymaktadır? Kısaca ifade etmek gerekirse büyük güç dünya ülkelerinde WikiLeaks adını verdiğimiz postmodern bir teknikle toplu bir hizaya sokma işlemi başlatmış bulunmaktadır. WikiLeaks'ta Türkiye ile ilgili olarak açıklanan belgelerin ana konularına gelince, açıklanan belgelerin tamamının 7500 civarında olduğu ve bunlardan yaklaşık %3'lük bir bölümünün 274 tanesinin açıklandığı bilinmektedir. Mantıklı olarak düşünüldüğünde bu belgeler çok özel hazırlanmış bir programın parçası olmamış olsaydı, açıklanan bu ilk belgelerin çok seçili olmaması ve veya bir tarih sırası takip etmesi beklenirdi. Ancak belgelere tepeden bakıldığında açıklanan bilgilerin hiç de tesadüfen açıklanmadığını, belli konular seçilerek özel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Türkiye özelinde ise açıklanan ana konular ülke içindeki kavgayı ve yakın komşularımız ile olan anlaşmazlıkları arttırma üzerine programlanmıştır. Açıklanan belgelerden 7 grubu 5 komşumuz ile müttefiklerimiz AB, ABD ve diğer 7 grubu da yurt içi meseleler üzerine olmakla beraber toplam 14 ana konu başlığı altında toplanmıştır. Ermenistan'dan başlayarak Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye ile ilgili kriptoların sistematik olarak açıklanması tesadüf değildir. Dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün örtülü rekabetleri, AK Parti iç dengeleri ve kaç parçaya bölünebileceği, dönemin Başbakanı ile cemaatlerin zayıflayan ilişkileri, Türk-Kürt asıllı milletvekilleri, iktidar-ordu-yargı ilişkileri, milliyetçiliğin yükseldiği iddiaları, yolsuzluk ve başörtüsü, ülkemiz için tartışmaya açılan konuların başlıklarıdır. Özetle kaşınması gereken ne kadar konu varsa topluca kaşınmıştır. Ben özellikle komşularımız ile ilgili olan kriptolardan enerji ile ilişkili olanları defalarca okuyarak satır aralarında belirtilenleri görmeye ve dolaylı söylenenleri yorumlamaya çalıştım. Ancak ilgililer yurt içi konularındaki görüşlerimi de talep ederlerse özel olarak belirtebilirim. Belgeler ile kaşınan konuların hemen hepsinin altında tarih yatmaktadır. Ülkeleri parçalamak için ekilen tohumların nasıl ince ayar verilerek hazırlandığını belirtmeliyiz ki geleceği daha berrak görebilelim ve bağlantılı problemleri daha kolay çözebilelim. Kriptolarda dönemin Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in gaz anlaşmaları ile ilgili olarak Türkiye'ye güvenmediğini belirten cümlelerinin varlığından söz edilmektedir. ABD Ankara Büyükelçiliği çıkışlı olduğu belirtilen 25 Şubat 2010 tarihli 10 Ankara 302 kodlu kriptoda Sayın Dışişleri Müsteşarımızın 18 Şubat 2010'da Müsteşar William Burns ile yaptığı konuşmada böyle bir konuşmanın geçtiği söylenmektedir. Ama isterseniz böyle bir ifade olmadan da Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in sadece gaz konusunda değil, daha birçok konuda da bize niye güvenemeyeceğine yakından bir bakalım. Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Nahçıvan ile fiziki herhangi bir bağı yoktur. Ruslar Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine sistematik olarak Ermenileri yerleştirmişler. Ermeni nüfusu yeterli çoğunluğa ulaşınca da para ve silah yardımı yaparak Azerilere saldırmasını sağlamışlardır. Şimdi Karabağ'da savundukları tez ise, madem ki biz bu topraklarda çoğunluğuz, buralar bizim olsun şeklindedir. Sadece Dağlık Karabağ değil, Azerbaycan topraklarının %16'lık bir kısmı da halen Ermenistan'ın işgali altındadır. Ermeniler Dağlı Karabağ bölgesine Ermenistan'a bağlayan Laçin koridorunu da ellerinde tutmak istemektedirler. Bu kazara gerçekleşirse, oy Laçin Laçin diye söylediğimiz Azeri şarkısı bundan sonraki her söyleyişimizde bıçak gibi saplanacaktır yüreklerimize. Bu problemin dışında Ermenistan'ın içinde yer alan iki küçük bölge Azerbaycan'a ait iken, Azerbaycan içinde bulunan küçük bir bölge de Ermenistan toprağıdır. Tipik Rus taktiği işte. Azerbaycan bütün bu dertleriyle uğraşırken Dağlık Karabağ'daki savaş esnasında insan kurtarma amaçlı Türkiye'den istenen 4 helikopterin gönderilmemesini, Azerbaycanlı kardeşlerimizin unutmasını ve bize güvenmesini nasıl bekleyebiliriz? Yetkililerimiz Nabucco projelerini imzalarken gaz vereceği söylenen Azerbaycan'ın anlaşma masasında neden yer almadığını düşünenimiz oldu mu acaba? Nabucco projesi çerçevesinde Azerbaycan'dan gaz alma planları yaparken bazı sıkıntılar çıkması üzerine hemen İran, Pars bölgesinden gaz getirme projeleri yapmaya başlamadık mı? Bu sebeple Başbakanımız ve Enerji Bakanımız İran'a Pars bölgesi için gitmediler mi? Yıllar önce BOTAŞ tarafından hazırlanan Pars bölgesi Erzurum boru hattı projesi yeni yapılmış gibi Sayın Başbakanımızın önüne konmadı mı? Azerbaycan'ın dostane ilişkiler içinde olmadığı İran'a yönelmemiz acaba Azerbaycan tarafından nasıl karşılanmıştır? Acaba hiç düşünen oldu mu? Sonra da kalkıp o dönemlerde Sayın İlhan Aliyev bize niye küskün diye araştırıp duruyoruz. Değişken Ermenistan politikalarımız sebebiyle ilişkilerimizin bıçak sırtında olduğu bir dönemde böyle kısa hesaplı bir politikanın Azerbaycan'ı incitmiş olması normal değil midir? Bu durumda Ankara'da bulunan ABD elçisinin bunları görüp bildirmemesi mümkün müdür? Ekilen kötü tohumlar meyve vermektedir. Güney Azerbaycan'ın İran toprakları içinde olması acaba bir gün iki dost ülkenin arasını açar mı diye yüreklerimizi ağzımıza getirmektedir. Bu bölgede Azerbaycan'ın güçlenmesini istemeyen İran'ın Azeri-Ermeni savaşı boyunca Ermenistan'dan yana tavır koyması ve bugün de Ermenistan ile iyi ilişkiler içinde olması tarihin ve mevcut siyasi şartların garip bir cilvesidir. Ne yapalım? Bunun için İran'a kızabilir miyiz? Geçmişte atılan kötü tohumlar maalesef bu bölgede de ateşlenmeye hazır fitil gibi durmaktadır. Kriptolarda İran ile ilişkilerimiz üzerine de bazı bilgilerin varlığından söz edilmektedir. Kriptolarda açıklananlar doğru ise Dışişleri Müsteşarımız İran'dan gelecek ikinci boru hattına karşı olduğunu da ifade etmektedir. Siz İran yetkilisi olsanız Türkiye Başbakanı ve Enerji Bakanı Pars bölgenizden gaz taşımak için hazırlanmış boru hattı projesiyle ülkenize gelse ama aynı ülkenin Dışişleri Müsteşarı'nın böyle bir beyanda bulunduğunu okusanız ne düşünürsünüz? İşte hedef budur. Türkiye ile komşusu İran arasına bir nifak tohumu daha ekilmiştir. Ayrıca İstanbul ABD Başkonsolosluğu'nun 4 Aralık 2009 tarih ve 09 İstanbul 440 kodlu kriptosunda oldukça uzun ve detaylı denilebilecek bilgiler bulunmaktadır. Bilgilerin özü İran-Türkiye ilişkilerinin ABD'nin, AB'nin ve İsrail'in işine yaramayacak birçok unsur ile dolu olduğu ana fikrini taşımaktadır. Türkiye'nin İran'daki mevcut rejimden çok rahatsız olmadığı da işlenen konular arasındadır. Kriptodaki yazıların içinde ABD hükümeti gibi Türkiye'de İran rejimi içinde birçok fraksiyon olduğunu kabul ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rafsanjani yanlısı Muhsin Rezai ile Erdoğan dahil Türk yetkililerin ise Meclis Başkanı Ali Larijani ile görüşmesi de buna işaret ediyor. Bu durum Türkiye'nin İran'ın en güçlü liderinin kim olacağı konusunda bahislerini bölmeye karar verdiğini de gösteriyor gibi cümleler eklenmiştir. Bu yazıyla Türkiye hakkında akıllarında daima bir soru işareti bulunan İran yetkililerinin kafalarının bir kez daha karıştırılması hedeflenmektedir. Alın size bir nifak tohumu daha. http://jablegate.com wikileaks.org/jable/2011/02/15856.html adresinde bulunan 29.10.2010 tarihli belgede ABD elçiliği çıkış tarihi ve kodu belli değildir eklenmiş belge izlenimi vermektedir. Türkiye-İran arasında çeşitli silah alışverişlerinin olduğu, bu silahların El-Kaide'ye, Hamas ve Taliban gibi örgütlere gitme tehlikesinin bulunduğu belirtilmektedir. Türkiye'nin İran'dan plastik patlayıcı ve nitroselüloz ithal etmek için pazarlık yaptığı, Türkiye'nin de çeşitli çaplarda bomba atarları İran'a satacağından söz etmekte ve firma isimleri verilmektedir. Bu bomba atarların ABD menşeli olabileceği şüpheleri de belirtilmektedir. Adı geçen belgelerde bu bomba atarların ABD menşeli olduğu tespit edildiğinde Türkiye'nin zarar göreceğini belirten tehdit cümleleri de kibarca dile getirilmiştir. İran'ın nükleer teknoloji geliştirmesi ve Türkiye'nin arabuluculuk rolü ile ilgili belgelerin varlığına dair iddialar da mevcuttur. Bu konuda ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 4 Aralık 2009 tarihli ve 09 İstanbul 440 kodlu kriptoda Türkiye'nin İran ile ılımlı bir politika izlemeyi tercih ettiği ve İran'ın karar alma mekanizmaları üzerinde çok etkili olmadığı ifade edilmektedir. Tahrik kokuyor. Ancak aynı kriptoda Türkiye'nin İran'a karşı BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda alınacak ağır yaptırım kararları konusunda kilit bir rol oynayabileceğini ve oynaması gerektiğine dair ifadelere yer verilmiştir. Yani gelecek iktidara yol gösteriyorlar. Sonuçta olanlara baktığımızda bu belgelerin hedeflerine ulaştığı, İran ile olan ticaret hacmimizin 22 milyar dolar seviyelerinden 9-10 milyar dolar seviyelerine düşürüldüğü görülmektedir. Irak ile ilgili konuların hedeflerine gelince, mevcut kriptoların bütününden çıkarılan sonuç, ABD ve AB'nin Irak'tan alınacak petrol ve gazın nakil emniyeti ile ilgilidir. Özellikle Kuzey Irak'taki Cemal ve Kormor bölgesinden Nabucco boru hattına bağlanması planlanan gaz boru hattı ile ilgili endişelerdir. ABD Ankara Büyükelçiliği çıkışlı 25 Şubat 2010 tarihli ve 10 Ankara 302 kodlu belgede Dışişleri Müsteşarımızın İran yerine Irak'tan gelecek ikinci bir boru hattını desteklediği belirtilmektedir. Esasında Enerji Bakanımızın ziyaret ve kararları da bu görüşü destekler mahiyettedir. Suriye ile ilgili bazı belgeler de yayımlanmıştır. Bu belgeleri yayımlayan kaynaklar Türkiye-Suriye ikili ilişkilerinin gelişmesinden de çok memnun gözükmemektedirler. Müsteşar Sinirlioğlu'nun William Burns ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin diplomatik çabalarının Suriye'yi İran'ın yörüngesinden çıkarmaya başladığını, İsrail'in Türkiye'yi görüşmelerde arabulucu olarak kabul etmesi durumunda İran'ın daha da yalnızlaşacağını belirten ifadelere yer verilmiştir. 25 Şubat 2010 tarih ve 10 Ankara 302 kodlu kripto. Bu belgenin de Türkiye ile İran arasında nifak sokmaya yönelik bir belge hüviyetinde olduğu görülmektedir. Peki bu belgeler özetle ne demektedir? Örnekleri tabii ki çoğaltabiliriz ancak verilen gerçek mesaj değişmeyecektir. Belgelerin tamamına bakıldığında dönemin Sayın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ince ayar niteliğinde birkaç mesaj verildiği ve teşbihte hata olmaz ise aba altından sopa gösterildiği söylenebilir. 2011 seçimlerinde de iktidara geleceği, bağımsız bütün siyasi otoritelerce kabul edilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 3. dönem iktidarında stratejik dostlarımız ve büyük gücün sunacağı istekler listesi, yani tahmin edebilirsiniz, yerine getirilmediği takdirde kaşıyacakları konuların listesi verilmiştir. Acıdır ama verilen mesajların özeti budur. Bu ayrımı şekil 1 İran ile olan ticaretimizde 2000-2018 yılları arasındaki değişimler adlı tabloyu anlatarak bitirelim. Yıllar 2000, İhracat 235.785, ithalat 815.730, hacim 1.051.515, denge eksi 579.945. 2008 yılına geldiğimizde ihracat 2.029.760, ithalat ise 8.199.689, hacim 10.229.449, denge ise eksi 6.169.929. 2009 yılına geldiğimizde ihracat 2.024.863, ithalat 3.405.986, hacim 5.430.849, denge ise eksi 1.381.123. 2010 yılında ihracat 3.044.177, ithalat ise 7.645.008, hacim 10.689.185, denge ise eksi 4.600.831. 2011 yılında ihracat 3.589.635, ithalat 12.461.532, hacim 16.051.167, denge ise eksi 8.871.897. 2012 yılında ihracat 9.921.602, ithalat 11.964.779, hacim 21.886.381, denge eksi 2.043.177. 2013 yılında ihracat 4.192.511, ithalat 10.383.217, hacim 14.575.728, denge eksi 6.190.706. 2014 yılında ihracat 3.886.190, ithalat 9.833.290, hacim 13.719.480, denge eksi 5.947.100. 2015 yılında ihracat 3.663.760, ithalat 6.096.254, hacim 9.760.014, denge ise eksi 2.432.494. 2016 yılında ihracat 4.966.404, ithalat 4.699.777, hacim 9.666.181, denge artı 266.627. 2017 yılı son, ihracat 3.259.995, İthalat 7.492.170, hacim 10.752.165, denge eksi 4.232.175. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 15.